Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2017 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Selma Atan'ın gerçekleştirdiği Cemalettin Perek abiyle kalp yolculuğu üzerine tasavvuf incelikler yoludur başlıklı mülakatı paylaşıyoruz sizinle. Cemalettin Perek abimiz Aksaray'ın gönül insanlarından biridir. Mütebessimdir, etrafının derdiyle dertlenir, mükrimdir. Kim yanına giderse onun ikramından nasiplenmeden ayrılamaz. Müşfiktir, hiç kimseyi kırmaz, incitmez, üstelik etrafına beşaşet dağıtır. Gayret sahibidir, ulaştığı her çevreye hem hizmetten hem tebliğden hiç geri durmaz. Mülakatımızı okuduğunuz zaman Esat Erbili Hazretleri'nin terbiyesinde ve mektuplarıyla yetişen babasından itibaren Cemalettin abimizin manevi hayat yolculuğunu takip edeceksiniz. Manevi yoldan istifade için müstesna incelikler bulacaksınız. Rabbimizden niyazımız, ömrü hak dostlarıyla birlikte geçmiş bu kıymetli büyüklerimizle hem bu dünyada hem ahirette birlikte olalım. Cemalettin abimize hayırlı hizmet ömürleri temenni ediyor, kendisine teşekkürler ediyoruz. Efendim, doğumunuzdan itibaren sizi tanıyarak başlayalım mı? 1936 Aksaray doğumluyum. 5-6 yaşlarında geldiğim zaman babam bu evladımı Mısır'da okutup ilim ehli yapacağım demişti. Fakat biz 6 yaşına girdiğimiz zaman babam vefat etti. Babamın bu sözünün yönlendirmesiyle dine bir iştiyak başladı bizde. Bütün ilkokul hayatım boyunca okulun bir köşesinde gazete kağıdının üstünde namazlarımı eda ederdim. Malum o devirlerde okulda namaz kılmak yasaktı. Peki o devirlerde din eğitimi yasaksa, siz din eğitimi nasıl aldınız derseniz, özel olarak tuttuğumuz bir Hasan hocamız vardı. Evin arka kapısından gelirdi. Her ihtimale karşı eline bel alır, bahçede biraz çalışırdı. Sonra yukarı kata çıkar ve bize orada Kur'an-ı Kerim dersi verirdi. Çalıştığımız odada jandarmaların basma ihtimaline karşılık bir yüklük de vardı. Gerekirse oraya saklanırdı. Pencereden bakardı. Kapının önünden bir bekçi geçtiği zaman hocamızın yüklüğe saklandığı da olmuştur. O devirde evi basmak için bir mahkeme kararı veya savcıdan izin almaya falan gerek yoktu. Bir bekçi istediği zaman istediği eve girer, istediği teharriyi yani araştırmayı yapabilirdi ve istediği adamı da alır karakola götürürdü. O devir öyle bir devirdi. Eğer jandarma gelirse zaten karakola gitmen kesindi. Kur'an-ı Kerim eğitimi yasaktı. Herkes bir defa değil, 10 defa düşünürdü. İlkokula devam ederken bu şekilde din eğitimimizin temelini de atmış olduk. İlkokulu ve ortaokulu Aksaray'da tamamladım. Eğitim sistemi şimdiki gibi değildi. Sene sonunda matematik ve Türkçeden yazılı ve sözlü imtihan olurduk. Eğer bunlardan geçemezseniz seneyi tekrar ederdiniz. Bu İmtihanları dışarıdan gelen hocalar yaparlardı. Sözlü imtihanları mümeyyizler yaparlardı. Ortaokulu bitirdiğim zaman 1950 sonrasıydı. Hükümet değişikliği olmuştu. Adnan Menderes iktidara gelmişti. Aksaray'da bir tane Kur'an kursu açıldı. Orada da hocam yine bizim eve gelen Hasan hocam oldu. Sabah namazından sonra Kur'an kursuna gider, birkaç saat çalıştıktan sonra dükkana geçerdim. Yüksek tahsili yapmak istedim ama imkan olmadı. Aksaray'da lise yoktu. Zaten üniversitenin, fakültenin sadece adlarını duyardık. Ayrıca babam vefat ettiği için dükkana benim bakmam gerekiyordu. Ben ortaokulu bitirinceye kadar dükkanı abim Mehmet Perek emaneten idare etmiştim. Biz aynı anne babadan 4 kardeşiz. Babam 3 kere evlenmiş. İlk hanımı vefat edince sonra annemi almış. Toplamdaysa 12 kardeşiz. Tabii onların iaşesi, geçim durumu var. Hepsi benim üzerimde kaldı. Fakat yılmadım. Dediğim gibi 2 sene sabah namazından sonra ders okuyup dükkanı açmaya geldim. Daha sonra Kurra Hafız Fatır Mehmet Hoca isimli bir zatı dükkana davet ettim ve ondan ilim tahsiline devam ettim. Her gün ders görüyor muydunuz? Evet, hocam mutat olarak her gün dükkana gelir, birkaç saat çalışırdık. Tezgahtara ne kadar maaş veriyorsam aynısını hocama takdim ederdim. Akaid, fıkıh gibi gerekli ilimlerden okuduk. Fakat içimdeki boşluğu dolduramıyordum. Tam mutmain olamıyordum. İçimde büyük bir aşk vardı. Ortaokuldayken de namazlarımı hiç geçirmemiştim. Dükkan komşum vesilesiyle Kadiri Şeyhi Ahmet Efendi'nin halifesi Hamza Efendi'den ders aldım. Esat Efendi Hazretleri Ahmet Efendi'nin sağlığında Aksaray'dakilere ders vermez, Ahmet Efendi'ye yönlendirilmiş. Zannederim Ahmet Efendi, Esat Erbili Hazretleri'nin aynı zamanda Kadiri halifelerinden biriydi. Esat Efendi'nin Aksaray'da o günlerde 16 tane evladı varmış. Manevi ders aldığım zaman 17 yaşındaydım. Derslerimi aksatmaz seherde çekerdim. Kadiri oldukları için Somuncu Baba dergahına gider, orada devamlı zikrederdik. Şimdi belki gidemem o devirlerde zifiri karanlıkta kabristandaki Somuncu Baba dergahına şekle giderdim. Malum Somuncu Baba Bursa'da ikamet edermiş. Bursa'da kerameti zahir olunca gelip Aksaray'a yerleşmiş. Gündoğdu mahallesinde çobanlık yaparmış. Kabristan'da Somuncu Baba'nın bir çilehanesi vardır. Seherde Allah'la baş başa kaldığı yer. Çok feyizli bir yerdir. Gitmeyenlere özellikle ziyareti tavsiye ederim. Somuncu Baba'nın çilehanesinin bulunduğu bu kabristana ervah denir. Ervah da çok evliya metfundur. Orta Asya'dan gelen birçok veli Aksaray'da kalmıştır. Ervah, ruhların cem olduğu yer demektir. Büyüklerimizin söylediğine göre burada 70 bin evliya metfundur. Aksaray'da Şeyh Cemalettin Aksarayi Hazretleri vardır. Zinciriye Medresesi'nin baş müderrisi. Sadrazam Molla Fenari oradan yetişmiştir. Yavuz Sultan Selim'in sadrazamı Piri Mehmet Efendi Cemalettin Aksarayi Hazretleri'nin torunudur. Kanuni Sultan Süleyman'ın Şeyhülislam'ı Zembilli Ali Efendi de Cemalettin Aksarayi'nin yetiştirdiklerindendir. Kendi de evliyadan bir zatmış. Ervah'ta bu şekilde metfun, birçok evliya-i kiram haziratı metfundur. Yeri gelmişken söyleyeyim, bu tür kabirler ziyaret edilirken usul bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, 11 İhlas, 11 Felak, 11 Nas sureleri okumaktır. Mümkün mertebe kendi anne babamızın, yakınlarımızın kabirlerini her cuma ziyaret etmek lazımdır. Eğer ziyarette bulunamazsak, bulunduğumuz yerden bazı sureler okuyarak veya hayır hasenatta bulunarak ruhlarına bağış yapmamız lazımdır. Yakınlarımıza bir şey göndermezsek, cuma günleri onların ruhları izin alabilirse gelir bizim etrafımızda dolanır ve acaba bize bir şey gönderecek mi diye beklerler. Bazı kimseler cuma gecesi anne babalarını veya yakınlarını rüyada gördüklerini söylerler. Sebebi o kişilerin ruhlarının gelip talepte bulunmaları ve taleplerini duyurmaya çalışmaları, sonra da duyuramayıp gitmeleridir. Bir gün ervahtaki zikri bizim evde yapalım diye eve davette bulundum. Yalnız 20-25 kişiyi geçmesin diye talepte bulundum. Akşam gelen geliyor, bir baktık 125 kişi olmuş, yemek 35 kişilik. Hikmet-i ilahi biraz ilaveyle hepsinin karnı doydu. Zikir 100 metre ilerden duyuluyordu. O devirde toplanmak yasaktı. Her beldede ağalar olurdu. Babam da sağken bizim mahallenin ağasıydı. Bekçiler bizi tanıdıkları için ağaya ayıp olur diye sadece uyarmaya geldiler. Babamların zamanından çok önemli olan bir noktayı aktarmak isterim. O dönemde kolay kolay hiç kimse mahkemeye gidemezdi. Adeta yasaktı. Bir kişi mahkemeye gitse hiç kimse onun evine gitmez, o mahallede o kişi tek başına kalırdı. Bir kişinin sıkıntısı olduğunda ya o mahallenin ya da Aksaray'ın ağasına müracaat edilirdi. Hemen o gün içinde şahitler çağrılır, iş neticeye bağlanır, taraflar kucaklaştırılır, helalleştirilirdi. Eski kayıtlara baktığınız zaman mahkemeye giden neredeyse yok denecek kadar az olduğu görülür. Şimdi de bir hakemlik müessesesi kurulmaya çalışılıyor ama toplum o zamanki toplum değil, keşke inşallah faydalı olabilsin. O dönemde bahçesinde yetiştirdiklerini komşularına turfanda olarak bir an önce ikram etmek için insanlar yarışırlardı. Ağalar üretimlerinin bir kısmını mahalleliye dağıtırlardı. Bundan da muhabbet oluşurdu. Sanki herkes bir aile gibiydi. Sami Efendi'ye intisabınız nasıl oldu? 1959 yılına kadar Kadiri tarikatında kaldım. Ahmet abim bana, Cemalettin, Adana'da Sami Efendi isminde büyük bir mürşit var. Bu zat babamızın, Hüsnü emmimizin, Mehmet abimizin şeyhi Esat Erbili Hazretleri'nin halifesidir. Sen ona intisab et, yolunun açılması, inkişafın ancak orayla mümkün olur, dedim. Zaten validemden, abilerimden Esat Erbili Hazretleri'ni hep duyardım. İçimde muhabbetleri vardı. Esat Efendi'den mevzu açılmışken anlatayım. Biraz önce bahsettim ya Esat Erbili Hazretleri'nin Aksaray'da 16 ihvanı varmış diye. İşte onlardan 3-4 tanesi bizim ailedenmiş. Mesela Mehmet abim anlatırdı. İstanbul'a gidince mürşidi Esat Efendi'yi ziyaret etmek istemiş. Erenköy'de nerede kaldığını bilmediği için en iyisi ben bunu gidip karakola sorayım diyor. Karakoldaki polislere sorunca adamlar teaccüple Allah Allah biz Esat Erbili'nin evine girenin çıkanın kaydını tutuyoruz. Sen gelip evini bize soruyorsun diyorlar. Fakat sonra işlerinden bir tanesi demek ki imanlı biriymiş beni takip et işaret ettiğim eve gir diyerek abimi götürüp ziyaret etmesini sağlıyor. Babam Esat Efendi'ye 1903 yılında intisap etmiş. O zamanlar İstanbul'a mal almaya at arabasıyla bir ayda gittikleri için gidiş gelişler zor olurmuş. Bazen Ereğli'ye at arabasıyla gider, oradan trene binerek Haydarpaşa'ya ulaşırlarmış. Dolayısıyla Esat Efendi ile görüşmeleri sık olmazmış. Fakat babamda Esat Efendi'nin bizzat şahsına yazdığı çok mektup varmış. Yani mektuplaşırlarmış. Esat Efendi'nin mektubat kitabında yayınlanan mektuplar elde kalanlardır. Menemen hadisesi olduğu zaman Aksaray'dan yardım gönderenlerin isimleri ve listesiyle 16 kişi tespit edilmiş. Yıldırım telgrafıyla Aksaray valisi Ziya Bey'e bu 16 kişinin derdest ederek gereğinin ifası emri verilmiş. Ziya Bey iyi adammış, Allah gani gani rahmet eylesin. Sorgu hakimine o zamanlar mektupçu Hilmi Bey derlermiş. Onu çağırmış ve bu adamları ne yapacağız, haklarında delil de var diye sormuş. Hilmi Bey, önce varsa diğer delilleri yok edelim efendim diyerek bu 16 kişiye haber gönderip ellerindeki evrakı yakmalarını istemiş. Babamda Tomar'la Esat Erbili Hazretleri'nin mektubu varmış. Ahmet Perek'in babası Hüsnü amcamda da varmış. Babam Pekmezlik'te, Hüsnü amcamsa Tandır'da mektupları yakmışlar. Daha sonra Ziya Bey kolluk kuvvetlerini göndermiş ve evde arama yapmaya başlamışlar. Büyüklüklere varıncaya kadar evin her tarafı didik didik karanmış. Kitapların işlerine dahi bakmışlar. Babamın kitaplarının birinin içinde Esat Efendi'nin bir mektubu kalmış. Bu mektup zaten idama yetiyor. Annemin ifadesiyle jandarma bu nedir diye sorunca babamın beti benze atmış. Çünkü idam görünmüş. Jandarma alın bunu yakın demiş de kurtulmuşlar. O devirde bir jandarma erinin veya çavuşun bile halk üzerinde nasıl söz sahibi olduğunu görüyorsunuz. Sorgu hakimine çıktıkları zaman da sorgu hakimi Hilmi Bey, "Siz şunu şunu yapmadınız değil mi?" şeklinde yönlendirici sorular sormuş. Babamlar, amcamlar da evet, hayır cevabı vermişler de o şekilde kurtulmuşlar. 1931'de yaşanan bu hadiseler o tetiş döneminin örnekleridir. Malum Esad Erbili Hazretleri'nin 37 yakını idam edildiler. Belki binlerce kişi de aylarca hapis yattılar. Siz intisabımın nasıl olduğunu sormuştunuz. Oraya gelirsek, önceleri Konya'da Sami Efendi'nin halifesi Mustafa Aydoğdu Efendi'yi ziyaret etmiştim. Bana, "Evladım, üç yerin önünden geçme. Kahvehanelerin, içki satılan ve içki içilen yerlerin, bankaların," demişti. Fakir de o günden sonra işe giderken bile arka sokaktan dolaşarak bunların önünden geçmedim. İstanbul'a mal almaya gittiğim zaman belime paraları tülbentle bağlar, o şekilde götürür, banka kullanmazdım. Emanet ettiğim yakınlarım parayı alır, kasaya koyarlardı. O paraya hiçbir şekilde dokunmazlar, almaya geldiğinizde de size teslim ederlerdi. Şimdilerde bir yere para verileceği zaman oradan alıp veriyor, tekrar konuluyor. Böyle yapılmazdı. Demek ki emanete riayet çok mühim. O zamanki alışverişlerimizde senet, çek, hiçbir şey vermezdik. Her şey sözünüzle kaimdi. İtimat vardı. Efendim, Mustafa Aydoğdu Efendi herhalde size derse hazırlık tavsiyelerinde bulunmuşlar. Evet, ben de onu söyleyecektim. Haramlardan tamamen iştinab etmemizi istiyorlar. Zannederim bizi istikamete yönlendiriyorlardı. Dersi Konya'daki Mustafa Aydoğdu Efendi'den aldım. Herhalde tatmin olalım diye ders almaya gittiğimde aklımdan geçenlerin hepsini bir bir söyledim. Sami Efendi Üstadımızı görmek içinse Mustafa Alemdar Abi'nin Tahtakale'deki dükkanında ziyarete gittim. Gizli bir heybet hali vardı. Yanında bir şey konuşamıyorduk. Zaten ihtiyacımız olan şeyi o söylüyordu. O gün bana şu tavsiyelerde bulunmuştu. Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Fakir fukaraya yardım edeceğiz. Yani hizmet edeceğiz. Namazımızı 5 vakit mescitlerde eda edip kaza namazı kılacağız. Bir de büyükleri sık sık ziyaret edeceğiz. Kayseri'de Hacı Şaban Efendi'yi ziyaret etmemizi tavsiye ediyordu ama zannediyorum kendisini ziyaret etmemi istiyordu. Buraya tekrar gel demiyordu, büyükleri ziyaret edelim diyordu. Bu ince bir meseledir. Malum tasavvuf inceliklerinden mürekkeptir. Yani ders aldığım zamanlar İstanbul'da bir ziyaretine gittiğimde bana, "Evladım, biz gelen salih kabiliyetliyse ona yavsı aşısı yaparız," demişti. Yavsı aşısı nedir efendim? Yavsı aşısı ağaçlarda uygulanan bir aşı cinsiymiş. Ağacın ana gövdesini yararak bir aşı yapılırmış. O aşı çok kuvvetli olurmuş. O aşıyla çok daha iyi ürün alınırmış. Devamla buyurdular, "Yavsı aşısı yaparız fakat kökten gelen eski ahlakı, zenimeler, kötü ahlaklar, alışkanlıklar tekrar zamanla gün yüzüne çıkar. Kibir, ucub, haset, buhul, hubbü, dünya bir bir çıkar. Onlar koparıldıktan sonraysa o aşının etkisi tesirini gösterir, tekrar o ahlak-ı zemimenin çıkması zorlaşır," dedi. Bir de şunu söylemişti mübarek, "Evladım, elmanın güneşe bakan tarafı kızarır ve tatlanır." Bu sözüyle ne demek istediğini anlamamıştım. Daha sonra abilere sorduğum zaman rabıtaya ehemmiyet vermemi tavsiye buyurduğunu anlattılar. Bize rabıta edin demiyorlar ama rabıtayı o şekilde tarif ediyorlardı. Birkaç letaif dersinden sonra Sami Efendi'den gelen, "Onların terbiyesi Hacı Şaban Efendi'de görünüyor" talimatıyla ders görüşmelerimizi Kayseri'de Hacı Şaban Efendi ile yapmaya başladım. Onlardan kasıt amca Zatem, Ahmet Perek de ikimizdik. İlk kalp dersini aldığımız zaman daha Sami Efendi'ye ziyarete gitmeden önce Hacı Şaban Efendi'yi ziyarete gitmiştim. Kendisine, "Efendim, fakirin iki kaşımın arasının devamlı zikrettiğini hissediyorum," demiştim. "Bana dersin kalpten nefse sıçramış ama biz yine kalbe devam edelim," buyurmuştu. Hacı Şaban Efendi gerçekten çok büyük evliyaydı. Kerametini gizler ama bazen yakınlarına zahir olurdu. O zaman da istiğfar ederdi. Onun manevi doktorluğu da vardı. Yakınım olan saralı bir çocuğu götürmüştüm. Bir ayet yazdı, başına meshetti. Ondan sonra o çocukta hastalıktan eser kalmamıştı. Hacı Şaban Efendi bir gün Zikri Sultani dersimi kontrol ederken bir anda durdu. "Şu anda sizi Sami Efendimiz istiyor. Bundan sonra ders kontrollerini o yapacak," dedi. "Onların kalp telefonları vardır. Gerektiği anda irtibata geçerler. Seyri Sülük'teki diğer derslerimizde bizzat Sami Efendimiz ilgilendi." O tarihten sonra İstanbul'a geldikçe ziyaretlerinde bulunuyordum. Elhamdülillah hasta dahi olsalar kabul ederlerdi. Görüşemeden gittiğim olmamıştır. Bu ziyaretlerde tuhaf hadiseler yaşadım. Ricalden gelip gidenler olurdu. Tayyi mekanlar, tayyi zamanlar olurdu. Fakir bir kısmına şahit oldum. 1970 yılındaki bir ziyaretimde kimse yoktu. Baş başa görüşmüştük. Biz ne yaşarsak yaşayalım, sıkıntımız da olsa kendisine hiçbir şey söyleyemezdik. O durumumuza göre bir vesileyle ya bir menkıbe anlatır, ya bir kelamı kibar söyler, ya bir ayeti kerime okur, ya da bir hadisi şerif okur, bize işaretini verir. Biz de anladığımıza göre amel ederdik. O gün cesaret ettim kendisine, "Efendim, babam manevi dersiydi, annem de dersiydi, fakat babamın bir diğer hanımı daha vardı. Biz ona büyük anne deriz. Ne olur ona da bir ders verseniz," dedim. Şöyle bir durdu. "Evladım, biraz zor," dedi. Ben de yalvardım. "Efendim, o da anamız. Ne olur o da sizin evladınız olsa," dedim. Biraz da cahil cesur olur kabilinden bunları söylemiş oldum. "Peki," dedikten sonra bana hiçbir şey sormadan, "O şu anda Ankara'da, büyük kızının yanında kalıyor," dedi. Ben gelirken Ankara'ya uğramadım. Hangi kızının yanında olduğunu da bilmiyordum. Sami Efendi üstadımız devamlı şunları söyledi. "Ve onun okumuşluğu da yok. Kafirun suresiyle İnşirah suresini de bilmez. Sen hazırlık dersini tarif et ama bu sureleri bundan sonra da öğrenmesi imkansız. Dersini yaparken bu sureleri kızı okusun, kendisi de tekrar etsin," dedi. Yanından ayrılınca hususi olarak hemen Ankara'ya gittim. Baktım büyük kızının evinde hasta yatıyor. Dersi tarif ettim. Bundan sonra öğrenmesi de imkansız sözünün hikmeti anlaşıldı. Ben ayrıldıktan kısa bir müddet sonra büyük annemiz vefat etti. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, mülakata burada virgül konulmuş ve gelecek ay zikirden istifadenin ipuçları yer alacak notu düşülmüş. Evet, bugün Sesli Dergi'de Cemalettin Perek abiyle kalp yolculuğu üzerine tasavvuf incelikler yoludur başlıklı mülakatın ilk bölümünü paylaştık. Selman Tan gerçekleştirmiş bu mülakatı. Yarın yeniden farklı bir yazıyla birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz Sesli Dergi'de. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Haziran 2017 sayısından paylaştık bu mülakatı. Geceniz hayrolsun, hoşça kalın.